Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Tabii çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 30 Ocak 2017 günlerden pazartesi, saatler 17.30, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında hafta hızlı başladı. Özellikle HDP açısından. HDP eski grup başkan vekili İdris Balıken çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı hem de çok enteresan, dikkat çekici bir gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Haberal ve Mustafa Balbay için verdiği kararları hatırlattı. Peki İdris Balıken serbest bırakıldı, sonra ne oldu? İşte bugün bu programda Ayhan Bilgen'le konuşacaktık. HDP'nin sözcüsü, son dönemde hemen hemen bütün yöneticileri cezaevinde olduğu için en çok görünen, en çok açıklama yapan isim. O da hafta sonunda gözaltına alınmıştı. Sonrasında serbest bırakıldı. Şimdi gelen bir haberle Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş için de yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu. Yani iki milletvekili daha cezaevi yolunda. Karışık bir durum. O karışık durumu sizlere aktaracağız. Eğer mümkün olursa HDP'lilerden bu konuyla ilgili bir tepki de alacağız. Türkiye referanduma giderken HDP bilmecesinin devam ettiğini ve adliye koridorlarında daha çok HDP'lileri görmeye devam ettiğimizi sizlere hatırlatalım ve o cenahtaki gelişmeleri program içinde ağırlıklı olarak konuşacağız sizlerle. Hafta sonunda CHP'de bir başkanlık divanı üyesi, katip üye, CHP'li milletvekilinin telefon faturaları ciddi sorun olmuştu. 1.200.000 liralık bir faturadan bahsediyoruz. Meclisin kasasından ödenen. İşte onunla ilgili de, referandumla ilgili de CHP sözcülerinin yaptıkları açıklamalar var. Özellikle anayasa değişikliği teklifinin neden Beştepe'ye gönderilmediğini sorguluyor CHP'li yöneticiler. Biz de soracağız, neden gönderilmedi acaba? Onların görüşleri hangi yönde? Ağırlıklı olarak evetlerle hayırın eşit düzeyde olmasının bu süreci geciktirdiğini düşünüyorlar ama hükümet kanadından gelen bilgilere göre artık bu hafta son, bu hafta o anayasa değişikliği Beştepe'ye gidecek ve referandum da muhtemelen 16 Nisan'da yapılacak. Kimileri evet diyor, kimileri hayır. Türkiye'de hayır demek biraz riskli gibi görünüyor bazılarına göre. Neden riskli? Bunları da konuşacağız. Evet diyenlerle de bağlantılarımız olacak. Neden evet dediklerini soracağız, sorgulayacağız. Gazeteci Sevilay Yılman, eski adıyla Sevilay Yükselir de konuğumuz olacak. Son yazısında evet demesinin nedenlerini açıklamıştı. Biraz sohbet edeceğiz. O gerekçelere ilişkin kafamızdaki soru işaretlerini de Sevilay Yılman'la konuşacağız, değerlendireceğiz. Fitch'ten ekonomiyle ilgili haber bekleniyordu. O haber geldi. Türkiye'nin notu düşürüldü. 2000'lerden sonra ilk kez Türkiye 2 kredi derecelendirme kuruluşundan da geçersiz not aldı. Yani karnesi zayıf. Bu çerçevede uluslararası yatırımlarda sorun çıkar mı? Hangi noktaya doğru ilerler? Dolarda mesela bu karar alındıktan sonra bir düşüş yaşandı. Enteresan bir şekilde. Belki sadece Türkiye'de görülebilir. Bunun nedeni ne? Uzmanlarıyla konuşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı yine bir açıklama yaptı. İstanbul'da depremle ilgili 200 yılda bir fay kırılabilir. Biz 199 yılı geride bıraktık dedi. Yani her an o fay kırılabilir. Türkiye'de, İstanbul'da büyük bir deprem olabilir biçiminde bir değerlendirme. Diğer bir fayla ilgili de açıklama yaptı. Onun da kırılma haddini, zamanını, süresini geçirdiğini, eli kulağında olduğunu söyledi. Deyim yerindeyse geceleri uykum kaçıyor dedi. Peki bu kadar riskli, bu kadar tehlikeli bir durum var da ne yapılıyor, ne yapılmalı ya da gerçekten bu kadar riskli bir durumla karşı karşıya mıyız? Yoksa bu söylenenler farklı amaçlar mı taşıyor? Bunu da programımız içinde sorgulayacağız elbette. biraz spora da bakacağız. Bugün Beşiktaş'ın maçı var Konya'yla. Dün Fenerbahçe'nin aldığı sonuç çok şaşırttı herkesi. Kayseri 4-1 yendi. Buna ilişkin yorumları, değerlendirmeleri de birlikte yapacağız. Bu başlıklarla yaklaşık 1,5 saat boyunca beraberiz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden yaptığımız yayına erişebilirsiniz. Bir de Facebook'ta Sputnik Haber Ajansı'nın sayfasında canlı yayında olduğumuzu hatırlatalım ve yayınımıza başlayalım.
3700 civarında bu ülkenin yargıcına güvenmediğinizi belli ediyorsanız sizin durumunuz çok vahim demek.
Diyor ki genel başkan imza atanlar partiden ayrılsınlar. Nasıl bu lafı söylüyor?
12 Eylül rejimiyle AKP rejimi arasında 12 Eylül dönemi lehine 10 dakikalık fark var. Biz mahkemelerde 15 dakika civarında savunma yapabiliyorduk. Şimdi bize 5 dakika savunma yaptırdılar.
Genel Başkan niye bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir başkasının yanına gitmekten ya da kendi düşüncelerini, ideolojisini söylemekten korkuyor? Korka korka sonunda başımıza neler geliyor?
Herkesin ve her şeyin konuşulduğu en özgür program. Yavuz Ohan'la Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
HDP lideri Balıken daha önce gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden birisiydi. Grup başkan vekili bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve hakim ifadesini aldıktan sonra tahliyesine karar verdi. Tahliye gerekçesinde ise Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararları hatırlatıldı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği o kararlar. Ne diyordu o kararlarda Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında? Yasama faaliyetlerine katılamadığı iki milletvekilinin, Balbay ve Haberal'ın, yasama faaliyetlerini yerine getirmelerinin engellendiği ve bu nedenle hak ihlali olduğuna karar vermişti. Anayasa Mahkemesi yasama faaliyetlerine katılmadıkları gerekçesiyle milletin temsil yetkisi ölçüsüzce ihlal edilmiştir ifadelerine yer vermişti gerekçeli kararında. Bugün İdris Balıken'in tahliye kararına da atıfta bulunan o karar Anayasa Mahkemesi tarafından 2013 yılında verilmişti. Bugünse İdris Balıken işte o karara istinaden tahliye edildi ama HDP'nin adliyeyle sınavı devam ediyor. Çünkü hafta sonunda da hem Meral Danış Beştaş HDP'li hem de Ayhan Bilgen gözaltına alındılar. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı. Ancak savcılık bu serbest bırakma kararına itiraz etti ve şu anda da hem Ayhan Bilgen için hem Meral Beştaş için yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu. Ajanslara böyle bir haber düştü. Aslında Ayhan Bilgen'le yapacaktık bu yayını ancak bu karar sonrasında tabii onun mesaisi farklılaştı. Savcılıktan gelen bu haberin detaylarını öğrenmeye çalışıyor kendisi. Yaklaşık 20 dakika önce de uçaktan indi ve haberi de kendisi yeni aldı. Bu çerçevede değerlendirmeyi yine bir hukukçu olan Mithat Sancar'la yapalım istedik. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar Yavuz.
Teşekkür ederiz. Biz takip etmekte güçlük çekiyoruz artık gerçekten. Bazen tahliye kararları, bazen gözaltı, bazen tutuklama talepleri, tutuksuz yargılansın diye serbest bırakılanlar için yapılan itirazlar. Bir de ortada Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. İlk kez bu da mahkeme kayıtlarına geçmiş oldu. Ne diyorsunuz bu, özellikle herhalde en sondan başlasak Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş için?
Daha da baştan alalım.
Daha da baştan.
Şöyle
peki
diyelim. Yani dokunulmazlık grubu iktidarın veya mecliste çoğunluğa sahip olan parti veya partilerin, hı-hı, muhalefeti sindirmeleri, çalışamaz hale getirmelerine karşı bir engel, bir güvence olarak ortaya çıkmıştır. Biz bunu uzun süre anlatmaya çalıştık.
Yani isteyen istediği gibi bir savcı isteyip gelip de bir milletvekilini tutuklayıp ondan sonra da oradaki aritmetiği değiştiremesin diye.
Evet, bir de şöyle düşünün, sadece aritmetiği değiştiremesin diye değil, aynı zamanda meclis faaliyetlerinden muhalefeti alıkoyamasın diye.
Tabii.
Sadece meclis faaliyetlerinden de değil, genel olarak siyasi faaliyetlerini engelleyemezsin. Ama ne oluyor şimdi? Dokunulmazlığı kaldırdınız. Tamamen anayasaya aykırı ve uluslararası standartlara uymayan bir şekilde kaldırdılar. Şimdi bir savcı işte zorla getirme kararı veriyor. Mahkeme işte tutuksuz yargılamaya devam kararı veriyor. Bir gün sonra bu sefer yakalama kararı çıkabiliyor. Peki bu milletvekili, diyelim şimdi kampanya var, referandum çalışmaları, evet. Referandum için çalışmalar yürütüyoruz. Kendi tercihimizi halkla paylaşmak ve hayırı çoğaltmak için program yapıyoruz. Ama bir yandan bugün işte İstanbul'da konuşması olan bir vekilimiz mahkeme tarafından zorla gözaltına alınma ya da savcılık tarafından zorla getirilme kararıyla karşı karşıya kalıyor. İşte tam bunu anlatmaya çalışıyorduk. İktidarlar kendileri için en avantajlı, en uygun ortamı yaratmak amacıyla muhalefeti istedikleri gibi engelleyebilecekleri bir çerçeve olmasın, oluşmasın
diye dokunmaz. Hocam belki bir virgül koyarsanız, şöyle de bir durum var. Yani burada da bir dengesizlik yok mu? Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak İdris Baluken'le ilgili tahliye kararı verildiği saatlerde bu yakalama kararı çıktı.
Evet. Tam da oraya gelecektim. İkinci boyutu da şu. Şimdi zaten bu dokunulmazlıkların kaldırılması anayasaya, uluslararası demokratik standartlara aykırıydı ama tutuklama kararları da aynı şekilde hem iç hukukumuza hem de uluslararası insan hakları ve demokrasi standartlarına aykırıydı. Esasen iç hukukumuzdaki temel çıtayı Anayasa Mahkemesi belirlemişti ve biz bunu defalarca dile getirdik. Evet, tamam, kaldırdınız dokunulmazlıkları, hukuka aykırıydı, şuna aykırıydı, buna aykırıydı. Yargılamaları yapın ama Anayasa Mahkemesi diyor ki bu yargılamalar yapılırken yasama faaliyetlerinden alıkonulmaması gerekiyor. Bu anayasaya aykırıdır diyor. Mahkemeler bunu da dinlemediler.
Yani
niye dinlemiyorlar?
Tam da cümle şu. Yasama faaliyetlerine katılmadıkları zaman milletin temsil yetkisi
tabii
ölçüsüzce ki ihlal edilmiştir diyor
ki,
Anayasa Mahkemesi. Hem albay hem haberal için.
Tabii ki. Yani ben bu kararlarla ilgili de çok hani görüş belirttim. Siyasete girmeden önce de olması gereken buydu. Şu anda uyulması gereken standart da oradaki standarttır. Hem siyasi faaliyet hakkı milletvekillerinin engelleniyor, hem de halkın temsil edilme hakkı, onları seçenlerin temsil edilme hakkı engelleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları da bu doğrultuda. Şimdi bütün bunlara rağmen tutuklama kararları verildi ve 3 aydan biraz fazla bir süredir İdris Baluken ve diğer arkadaşlarımız tutuklular. Bu tutukluluk kararı, tutuklama kararları ve tutukluluğun devamı hali bizim bizatihi kendi iç hukukumuza aykırıdır. Peki buna rağmen neden mahkemeler bu kararları veriyorlar? Çünkü yargıda bağımsızlık ve tarafsızlık diye bir şeyin kırıntısı kalmadı. Eskiden de çok sorunluydu yargı. Yargı bağımsızlığı alanında büyük sorunlar vardı. Şimdi yargı bağımsızlığı alanında sorunlar toptan ortadan kalktı. Çünkü yargı bağımsızlığı toptan kalktı. Dolayısıyla hani artık bağımsızlığı tartışmamıza gerek yok. Düşünün.
Şimdi ki, normal bir süreç işlese bir ülkede en üst hukuk normu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar diye bakılır,
yok
değil mi? Yani
hiç şüphe yok.
Siz bir anayasa hukukçusunuz, onun için.
Tabii ki anayasada hüküm var Yavuz. Diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar.
Kadar net. Şimdi böyle bir bağlar emsal karar var ortada. Balbay ve Haberal karar. Buna rağmen tutuklamalar gerçekleşti. Ama ilk duruşmaya çıktığında İdris Baluken'le ilgili bu referans verilerek belki de oradaki hakim yani doğrusunu yaptı diyebiliriz herhalde.
Bence
bu çerçevede
zaten doğrusu bu. Doğrusu yaptı.
Burada evet, böyle bir inisiyatif alarak bu kararı verdi. Şimdi aynı anda diğer tarafta da tutuklama kararı veren başka bir hakim var. Burada adalet, nasıl adaletten bahsedeceğiz? Yani
zaten bahsedemiyoruz çünkü yargı organları bir
paralellik yok korktu yani ortada. Asıl
evet,
mesele o.
Şimdi neden buraya geldiğimizi çok çok kısa hatırlatıyorum. Bu dokunulmazlıkların kaldırılması kampanyasını bir siyasi kampanyaya dönüştüren Cumhurbaşkanı'nın kendisiydi. İşte dokunulmazlıklar meselesi ciddi bir siyasi linç ve siyasi baskı aracı olarak kullanıldı. Dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra da mahkemelerden önce Cumhurbaşkanı ve hükümet mensupları bizim hakkımızda karar verdiler. Terörist diye ilan ettiler. Bizlerin işte tutuklanması gerektiğini söylediler. Tasfiye edilmemiz gerektiği söylendi. 15 Temmuz'dan sonra ise yargı zaten iyice çökertildi. Şimdi hangi hakim, hangi savcı o dönemde Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu kampanyası karşısında tutuklama kararı vermemezlik edebilirdi? Bu açık. Baskı var. Yargıya büyük bir baskı var. Ülkenin tamamına egemen bir korku.
Ama İdris Balıkyan'la ilgili böyle bir karar çıkabiliyor hocam. O da var yani.
Çıkacak ve bu pardon. Bunlar çıkabilecek. Fakat aynı anda bu çelişkiyi de yaratan şey aslında bu baskı havasının uluslararası alanda da iç kamuoyunda da vicdanları rahatsız etmesidir. Bu vicdan, yani kimse bunu vicdanına kabul ettiremiyor ya da büyük çoğunluk kabul ettiremiyor. O zaman da bu tür kararlar çıkabilir. Başka kararlar da çıkabilir.
Peki Anayasa Mahkemesi niye suskun hocam? Orası da önemli değil. Aynısı. Oraya da bir başvuru var. Orada da
biz Anayasa Mahkemesi'ne de çağrı yaptık. Aynı sebeple Anayasa Mahkemesi bu dosyaları öne almaktan korkuyor. Çünkü böyle bir karar verirse hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın hışmına uğrayacağını varsayıyor ki haksız değil. Şimdi elbette en kötü baskı ortamlarında da cesur ve adil çıkışlar yapan hakimler bulunur. Bu dünya tarihinde de çeşitli dönemleri incelediğinizde bu örnekler vardır. Bunlar çok değerlidir. Fakat asıl mesele sadece hakimlerin, bir hakimin veya birkaç hakimin kahramanlığına umut bağlamak durumunda kalmamızdır. Yani böyle olmamalı. Hakimlik adil davranmayla ölçülür, cesaretle değil. Ama öyle bir korku ve sindirme ortamı yaratıldı ki esas olan artık adil davranış değil, korku karşısındaki tutumdur. Şimdi ben size söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi geciktirmeden bu dosyaları gündeme alsaydı ve eski içtihadını tekrar etseydi bu siyasi krizi çok daha derinleşmeden önlemek mümkündü. Şimdiki bu çelişkili örnekleri yaşamamıza gerek kalmadan da atlatabilirdik bu dönemi. Ama maalesef korku her tarafı sarmış durumda ve Fassbinder'in şu ünlü filminin ismi gibi korku bütün ülkenin ve toplumun ruhunu kemiriyor. Biz ruhunu kurtarmaya çalışıyoruz toplumun. Korkudan kurtulmak ruhunu kurtarmaktır. Bizim buradaki duruşumuz herkese korku karşısında bundan kurtulmanın cesaretini verecektir. Buna inanıyorum.
Peki böyle bir ortamda referanduma gidiliyor. Sizinle konuşmuşken hazır biraz referandumla konuşalım isteriz. Olağanüstü hal var. İşte HDP'nin zaten ciddi bir adliye mesaisi devam ediyor. Siz parti olarak bir kampanya yapabilecek misiniz bu şartlarda? Şimdi iki tutuklama daha geldi. 10 milletvekili cezaevindeydi. 12 olacak büyük
yani olasılık. Bunlar hatta tutuklama verilmedi. Yani sanırım
yakalama kararı çıktı diye geçiyor
evet,
hocam sonra
yani
hocam.
İtiraz üzerine tam hukuki ayrı sürecin ayrıntısını bilmiyorum. Sizinle konuştuktan sonra arkadaşlarımla konuşacağım zaten. Yani tutuklama kararı çıkabilir bu durumda gerçekten.
Yani tutuklama kararı çıkmadan savcı yakalama kararı çıkartabilir mi itiraz ettikten hemen sonra?
Yani orada nasıl bir karar olduğunu, ne olduğunu
daha bakacağız diyorsunuz. Sanki
esasen,
ben öyle gibi algıladım da o nedenle.
Esasen tutuklama kararını savcı veremiyor.
Mahkeme veremez veriyor. Evet.
Sadece o yakalama kararı ne oldu, ne bitti onu tam göremediğim için orayı geçelim.
Orayı geçelim peki.
Ama tutuklama kararı çıkabilir. Şimdi zaten bize yönelik baskıların önemli bir sebebi de bu başkanlık sistemini mecliste ve sonrasında referandumda geçirirken büyük bir engelle karşılaşmamaktı. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın hesabı da planı da buydu. Bizi devre dışı bıraktığında hem mecliste daha rahat edecekti hem de referandumda bizim yapacağımız çalışmanın getirebileceği, kendisine getirebileceği olumsuz sonuçlardan kurtulacaktı. Nitekim böyle işliyor bu plan ve biz bunu bir yıl önce de söyledik. Dokunulmazlık tartışmasında da söyledik. Esas uzun vadeli planları budur diye. Maalesef yanılmadık, haklı çıktık. O zaman muhalefet partilerini de uyardık ama işe yaramadı. Şimdi şöyle diyelim. Bizim yarın Diyarbakır'da bir
toplantınız var.
Evet, açıklamamız da olacak kamuoyuna. Kampanyayı başlatan bir açıklama olacak. Evet, doğrudur. Pek çok alanda kuşatılmış durumdayız. İlçe teşkilatlarımızın %60-70'i boşaltılmış durumda tutuklular. Çoğu yöneticilerimiz tutuklular. Örgütler olmadan yaygın ve yoğun kampanya yürütmek elbette sıkıntılı oluyor.
Eş genel başkanlar da cezaevinde.
Evet, zaten o da en önemli faktörlerden biri ki Selahattin Demirtaş'ın toplumu ikna etme konusunda nasıl güçlü bir etkisi olduğunu herhalde en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın da içeride olmasının bununla kesinlikle ilgisi var. Bütün bunlara rağmen biz bulduğumuz her imkanı değerlendirerek kampanya yürüteceğiz. Türkiye'de, yurt dışında, bütün illerde, ilçelerde nereye ulaşabilirsek, nereye gidebilirsek, ne kadar imkan ve insanımız varsa kampanyamızı sürdüreceğiz. İnandığımız doğrular, inandığımız ilkeler çerçevesinde güçlü bir hayır kampanyası yürüteceğiz. Çünkü hayırın sadece bir şeyi durdurmak anlamına gelmediğini biliyoruz. Ve topluma da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada başkanlığa hayır demek bir defa barışa, çoğulcu evet. demokrasiye, hukuk devletine yol açmaya evet demektir. Biz alternatifin bu kadar önemli olduğu bir referandumda hayırın aynı zamanda hayırlı bir evede de, yani hayırlı değerler için, iyi bir yaşam için evete dönüşeceğini düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Bu lanetli gidişatı durdurabilirsek sonrası önümüzde daha iyi
günler zamanlar olacak.
Olacaktır. Bunun için de her şeyi yapacağız. Bütün imkanlarımızı
kullanacaksınız. Peki evet. Son soru hocam, epey de vaktinizi aldık ama şimdi bu HDP'nin son süreçte uğraştığı meseleler belli. İktidar kanadından gelen açıklamalar da üç aşağı beş yukarı belli. Bu kadar milletvekili tutuklandı, cezaevine konuldu ama tepki yok çünkü HDP'nin arkasından halk çekildi değerlendirmeleri de yapılıyor. Bir anlamda bu referandum HDP içinde bir referandum manasını taşıyacak mı en azından bölge açısından baktığınızda?
Bence bu şekilde değerlendirmek için aceleci olmamak lazım. Şu anda bir seçim kampanyası yürütmek de bir referandum kampanyası yürütmek aynı şey değildir. Seçim kampanyalarının, seçim ortamlarının ruhu farklıdır. Şu anda bizim yapmamız gereken en önemli şeyin ne olduğu aslında herkesçe biliniyor. En önemli şey seçmenimizi sandığa götürmektir. Bir referandum için sandığa götürmek her zaman genel seçimlerdeki kadar kolay olmayabilir.
Motivasyon farklı diyorsunuz.
Evet, ama biz o motivasyonu yaratmak için uğraşıyoruz zaten. Çünkü çok zor bir dönem yaşadı özellikle Kürt bölgesinde insanlarımız. Belki referandumun etkisini bu kadar yakıcı bir şekilde algılama konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Bunun farkındayız. Ama biz halkımıza bunun bir genel seçim gibi önemli, hatta ondan daha önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Esasen bizim için bir referanduma dönüştürmeye çalışmalarının öyle istedikleri sonucu vermeyeceğini de biliyorum. Fakat yine de bunun bir referandum gibi algılanması belki de halkımızı sandığa gitmeye motive eder. Öyle bir propaganda yapmalarında bir sakınca yoktur. Yapsınlar, çünkü biz tabanımıza, halkımıza güveniyoruz. Onlar da biliyorlar ki.
Hayırcıların şöyle bir tezi var. HDP sadece referandumda sandığa götürsün seçmenini, yeter. Etkili bir kampanya yapmasın. Çünkü MHP'li taban zaten buna karşı, o etkili kampanya MHP'li tabanı farklı yönde motive edebilir. Ne dersiniz buna?
Ben bu tür hesapları fazla sıradan, ucuz diyorum açıkçası. Bizim sloganımız belli. Herkesin hayırı kendine. Orada mesela şu parti şöyle kampanya yaparsa muhafazakarlar kenetlenir diyelim, biliyorsunuz. Adını koyarak söyleyeyim.
Evet.
Daha hani diğer tezi de. Efendim, CHP bu şekilde kampanya yürütürse AKP içinde tereddütlü olanlar da sandığa gider ve evet der. Yoksa böyle bir kampanya yürütmese CHP, efendim, AKP'deki muhafazakarlar daha kolay hayır der. Şimdi bunların hepsi bana göre siyaset sahnesinde ucuz oyunlar ve manipülatif amaçlı müdahalelerdir. Herkes kendi hayrı, kendi değerleri ve kendi üslubu çerçevesinde savunsun. Herkes kendi hayır programını yürütsün. Biz kendi hayır programımızı yürütüyoruz. Etkili bir kampanyada yürütürüz. Kampanyayı nasıl yürüteceğimizi de bugüne kadar çalışmalarımız birikimimiz çerçevesinde biz karar veririz. Bizim halkımızı sandığa getirebilmemiz için zaten referandumun çok önemli olduğunu, sonuçlarının çok hayati olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bunun için de bir kampanyaya ihtiyaç var, bir 11 kampanyaya. Bunun dışında herkes kendi kampanyasını kendisi yürütsün. Ve kendi hayırının gerekçesini tabanına veya başka tabanlara istediği gibi anlatsın. Demokratik olan, sağlıklı olan, halkın sağduyusuna hitap edenin de bu olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Önemliymiş. Herkesin hayrı kendine diyorsunuz yani.
Evet. O önemli bir cümle. Hayrı kendine. Hayır, bütün hayırların toplamı ise Türkiye için hayırlı olacak.
Peki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Mithat Sancar'la konuştuk efendim. Çünkü HDP'de gerçekten çok dakikalık değişimler oluyor. İdris Balıken'le ilgili tahliye kararından bahsettik. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay ve Haberal'la ilgili kararına referans göstererek mahkeme tahliye kararını verdi. Hemen sonrasında hafta sonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş için de tutuklama kararı, daha doğrusu yakalama kararı çıkartıldı. Onun detaylarına bakacağız dedi Mithat Sancar, ama savcılık tutuklama kararını tekrar nasıl çıkarttı? Bu biraz herhalde mahkeme kararı gibi de görünüyor aynı zamanda. Bu çerçevede bakıldığında HDP'nin referandumda ne yapacağını da sorma imkanımız oldu. Diğer partilerden, hayırcılardan şöyle bir öneri vardı. HDP kendi seçmenini sandığa götürsün, etkili bir propaganda yapmasın. Çünkü MHP'lileri de bu konuda motive etmesin aksi yönde diye. Herkesin ayrı kendine dedi Mithat Sancar ve olabildiğince halkı motive edip sandığa götürmenin formüllerini arayacaklarını aktardı kendi açısından. Şimdi referandum hemen hemen kesin gibi. Kesin gibi diyoruz ama CHP'ye göre iktidarda bir takım tereddütler var. Ama CHP bu açıklamayı yapıyor. Diğer taraftan AK Parti'nin MYK'sında sanki referandum tarihi belirlensin diye anayasa değişikliği teklifinin mecliste biraz daha süre tutulduğu yönünde bilgiler kulislerde konuşuluyor. İşin aslını beraber konuşalım istedik. CHP'li Özgür Özel, Grup Başkan Vekili, telefon attığımızda. Hoş geldiniz Özgür Bey.
Hoş bulduk Yavuz Bey, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Siz diyorsunuz ki bıçak sırtı bir durum var. Pardon, hatta öyle de demiyorsunuz. 3-5 puanlık bir fark var. Hayırlar önde, o nedenle tereddüt ediyor iktidar kanadı ve anayasa değişikliğini Beştepe'ye göndermiyor, saraya göndermiyor diyorsunuz. Ama gelen haberler biraz daha farklı. Sanki saray anında onaylayacak bunu. O nedenle mecliste tutuyorlar ve işte 3'ünde onaylayacak. 9'unda da Nisan'ın veya 16'sında da referandum var gibi bir görüntü var. Hala gönderilmemesi veya oradan farklı bir sonuç çıkmasına ilişkin beklenti var diyebilir miyiz sizde?
Tabii Yavuz Bey, şöyle söyleyeyim. Bir kez 2 puan önde, 4 puan geride de olsa böyle 10 gün içinde bu kadar hızlı değişiklikler bu işin bıçak sırtı olduğunu gösterir. Yani evet, bıçak sırtı tanımlaması doğru. Şu bir realite. Bu part, yani artık kimsenin anketi kimseden gizli değil. Bunu siz de biliyorsunuz.
Evet, evet.
Geçen hafta AKP MYK'ya ne sunulmuş? CHP MYK'da hangi anket görüşülmüş? Herkes biliyor. Bir de tabii hangi denek grubuyla nerede yaptım, bunları gizli gizli yapmak da mümkün değil.
Doğru.
O yüzden de şunu biliyoruz. Bu anayasa değişikliği meclise geldiğinde %43 evet, %41 hayır, gerisi kararsızdı.
Evet.
Ve bu şunu gösteriyordu. Bu tip işte evetler her zaman avantajlıdır.
Doğru.
Birisi yenilik sunuyor, öbürü hayır demek zordur. Cumhurbaşkanı şu lafı da kendisinin de yalanlamadığı, inkar etmediği bir laf. Siz MHP'yi sıkı tutun, gerisini bana bırakın sözü de biliniyor. Ve bu şartlarda önce komisyona gitti. Komisyonda tabii görüşmenin kifayeti müzakere önergeleriyle, yani yeterince konuşuldu artık susun önergeleriyle kesilmesi. Komisyondaki tartışmalar ama oradaki iktidarın baskısı, susturması. Sonra genel kurula gelişi. Genel kurulda televizyon yayınına izin verilmeyişi, bizim Şeker TV ile onu aşmamız.
Evet.
Bunun yanında işte gecenin üçünde meclisin yetkileri devredilirken kürsü etrafında alkışlı protesto, 300 milletvekillik saldırı, gard falan. Burada şu ortaya çıktı. Bir, ya neden gizli? Kimden ne gizliyorlar? Bir de kararsızların önemli özelliği teklif hakkında bilgi sahibi olmamaktı. Öğrendikçe kararsızların hayra doğru bir kayışı. Geçen hafta AKP-MYK'ya yapıldığı söylenen anket sunumu, benzerleri bizde de var. Hayırlar beklenmedik oranda, hani farkı kapamayı bırakın, 4 puan ile 6 puan ileri geçmiş durumda. Bu bir şaşkınlık yarattı. Bizim söylediğimiz şu, biz bunlar referandum yapar yapmaz ayrı bir şey. Bizim bildiğimiz şu var. Komisyonda ya daha konuşmak isteyen 15 üye varken yeterince görüşüldü önergesi. Ya arkadaşlar bir gün gecikse ne olur? Veya mecliste işte birazcık Cumhuriyet Halk Partisi zamanı uzatmaya yönelik bir girişim içinde bulunduğunda saldırılar, kavga. Ya arkadaşlar iki gün geç geçse ne olur? Hayır, acelemiz var. Ya ne yapacaksınız? Başa ekmeğine mi yetiştiriyorsunuz? Diyorlar ki komisyondan gelen metin hiç değişmedi. O yüzden redaksiyon yok. Meclis onaylandığı gibi yarın yollayacak. Cuma bitmişti biliyorsunuz. Evet. Cumartesi yollar. Beyefendi, onları öyle söylüyorlar biliyorsunuz. Beyefendi pazar günü onaylarsa 27 Mart'ta referandum yapacağız. Bu bunların temel gerekçesiydi ve sürekli şunu söylüyorlardı. Kaybedecek zamanımız yok. Meclisten derhal yollayacağız. Beyefendi hemen onaylayacak ve biz hızlı bir şekilde Mart'ın işte 26'sında herhalde referandumu yapacağız. Şimdi bugün geldiğimiz nokta şu. Mecliste bir kanun geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'na yollama süresine ilişkin bir düzenleme yoktur. Evet. Bundan yoktur. Meclis aslında bürokrasiden oluşan, duvarlardan, merdivenlerden, ampullerden oluşan ve bir makinedir orası. Oradan çıkan kararları milli irade tecelli ettikten sonra orada, yani halkın egemenliği karşılığını bulduktan sonra orada, orada bir fren, bir geciktirme olmaz.
Yani orada genel kuruldan çıktıktan sonra diyorsunuz.
Genel kuruldan çıkınca halkın iradesi ortaya çıkmıştır. Beğen beğenme. Meclis dediğiniz aygıt iki kısımdan oluşur. Bir, milli iradenin ete kemiğe büründüğü 550 milletvekili. Bunlardan biri de meclis başkanıdır. İki, binalar, merdivenler ve ampuller. Milli iradenin ete kemiğe büründükleri istedikleri kadar geciktirir, istediğini geri çevirir, istediğini onaylar. Ama onlar onayladıktan sonra artık yazıcılar yavaşlamaz, bilgisayarlar eylem yapmaz, merdivenler işi yavaşlatma eylemi yapmaz. Makul sürede gider. 100 sayfalık kanundur. Redaksiyonu 2-3 gün sürer, 4. gün yollarsın. Ama bu kanun için üzerinde komisyondan geldiği halinin üstüne bir virgül noktalı virgül olmadı. Hiçbir değişiklik önergesi kabul edilmedi. Olduğu gibi geçti. Kendisine gelen metni üst yazıyla yollayacak. 15 dakikalık iş. Bilemedin 80 dakika, bilemedin 8 saat. Bugün 8. gün bitti, 9. günün içindeyiz. Hangi irade? Koskoca meclisi biri yavaşlatıyor ama öyle meclis diye bir adam yok Yavuz Bey. Meclis artık yapacağını yapmış, 550 kişi bitirmiş.
Yani bir iletişim aracı diye bakmak lazım kalan kısımlarda.
Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada birileri meclisin aldığı bu kararı Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunmakta ellerinde olmayan bir yetkiyi kullanıyorlar. Yani aslında bu yaptıklarının darbeden bir farkı yok. Meclis bilmiyor muydu 8 gün geç çıkarmayı? Biz 8 dakika erken bitsin diye yumruk yemişiz. 8 saat uzamasın diye arkadaşlarımızın kafası gözü yarılmış. Çabuk çabuk diye.
Peki niye Özgür Bey? Niye yani?
Ya işte bu soru bir kere niye sorusu meşru bir soru. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
Evet.
İki, niye olabilir? Cumhurbaşkanı büyük bir laf etti. Aslında Cumhurbaşkanı'nın 15 gün inceleme süresi var. İnceler. Evet. Kimse de niye inceliyorsun demez. Hatta derler ki ortalama vatandaş şöyle düşünmez mi? Ya bak diyorlar ki bu Cumhurbaşkanı taraflı maraflı ama bak kendi partisinin önerdiği metni bile 4 gün inceledi, 5 gün inceledi, 10 gün inceledi. İncele kardeşim. Sana karışan görüşen mi var? 15 günü istediğin gibi kullan. Yok. Geldi, siz söylediniz biraz önce kulisler o yönde. Geldiği gibi onaylayacakmış. O yüzden mecliste oy alıyormuş referandum tarihi geçe kalsın diye.
Şimdi onu bizi dinleyenlere de aktaralım. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve 60 gün sonraki ilk pazar günü referandum yapılacak. Yani bu onaylama tarihi bu açıdan önemli. Buyurun.
O yüzden şimdi gelir gelmez bugün onaylasa referandum...
Sesiniz gitti arkadaşlar.
9'u değil de 2 Nisan olabilir.
Evet.
Veya 16 istiyorsa 9 olabilir. Mecliste oy alıyorlar. Bir kez işin etik açısından tartışmalı tarafı bu. Mecliste 8 gün fazla müzakere Türkiye'ye çok şey kazandırırdı. Ama onu apar topar bitirdiler. Şimdi 8 gün mecliste bir irade bunu onaylıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Cumhurbaşkanının kendi süresini kullanmak istemediği sebep, yani ben böyle bir şeyi bekletmem falan herhalde. O yüzden mecliste oyaladığı söyleniyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Bundan hani böyle gökyüzünün mavi olduğu kadar ve adımın özgür olduğu kadar eminim yaptıkları iş şu, Türkiye'de çalıştıkları bütün anket şirketleri şu anda anket yapıyor onlar için. Niçin anket yapıyorlar? Çünkü 2 puan geriden 6 puan öne geçen hayırlar bu hızla devam ederse bir daha yakalayamayabilirler. Ben de biliyorum ki 46 televizyon, 23 televizyon kanalı 45 gazeteyle büyük bir algı operasyonu, görülmemiş kamu kaynaklarının kullanımıyla ve asimetrik propaganda güçleriyle, devasa güçleriyle burada kendi ellerine çok şey değiştirmeye çalışacaklar vatandaş üzerinde. Bugün 10 puan da önde olsa hayırlar, bunu geriye çevirmek için her türlü propagandayı ve belki de her türlü provokasyonu kullanacak bir akılla karşı karşıya olduğumuzu da biliyoruz. Ama şu anda karşı karşıya oldukları durum saraydaki hesabın meclise uymama durumudur. Dizler titriyor. Dudaklar, ağızlar kurudu. Avuç içleri terlemeye başladı. Yoksa diyorlar ya bu sefer olmayacak mı? Çünkü bu hani diyor ya ben 5 kere yendim bunları. Gerçi bir tanesinin içinde şeyi de sayıyor. 12 Eylül 2010'u. Yani galibinin FETÖ olduğu referandumu kendine yazıyor. Meclisi bombalattığı referandumu, orduyu FETÖ'ye teslim ettiği, adaleti FETÖ'ye teslim ettiği referandumu kendine yazıyor. Bizi yenmiş ya. Hadi yendin, o şeref de senin olsun. Bu sefer de yeneceğinden çok emindi. Ama şöyle bir telaş var. Bütün hepsi bir yana, bu bir yana. Bunu bir ünvan maçı gibi görüyor. Bunu kaybederse her şeyi kaybedeceğini düşünüyor, biliyor. Oysa ki biz şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı yasal sınırları içinde çalışmalıdır. Başkanlık yetkisini kullanması doğru değil. Kendisine, meclisin kendine verilmiş yasama yetkisini bir şahsa, bir mevkiye devretmesi doğru değil. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun. Biz Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olsa,
buna itiraz babam ediyorsunuz.
Babam yataktan, dedem mezardan kalkıp gelse biz bu sisteme karşıyız CHP olarak. Oysa AKP şu çelişkide. En çok Cumhurbaşkanı sevenler bile diyor ki Tayyip Bey'den sonra bu kadar yetkiyi kim kullanacak? En çok seven bile bunu söylüyor. Bir de kardeşim bizim parti sevgimiz ayrı ama biz rejim düşmanı değiliz diyenler var. AKP'deki kararsızlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bey ve etrafındaki 20-30 tane Devlet Bey'e kendi siyasi ikbalini bağlamış kişi dışındaki koca bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticisi, il yöneticisi, genel merkezi, hatta milletvekillerinin önemli bir kısmı hep beraber bu işten tedir ve hayır cephesinde davranacakları çok belli. Sahada milliyetçiler Devlet Bey'e ateş püskürüyor. Eski merkez sağın tamamı karşılarında.
Bu sefer farklı diyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Farklı, işin özü. Diğerlerine göre bu sefer farklı.
Bu sefer mesele memleket meselesi, parti meselesi değil.
Peki.
Parti meselesi olsa herkes başka bakar. Bu sefer mesele memleket meselesi.
Peki.
Özgür Bu sefer mesele memleket meselesi.
Ona göre de hesap yapılıyor herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. heyecanlı bir 60 gün bizi bekliyor, onu görüyoruz. Vallahi, bir seçmen ve gazeteci olarak siyasetçileri takip edeceğiz elbette.
Ben de şunu söyleyeyim. Memleket meselesi ise bu memlekette yaşayan, ekmeğini yiyen, suyunu içen, bu memlekete çok şey borçlu olan herkes meseleyi öyle görmeli. Birileri referandumun tarihi için meclisi bile oyuncak ediyorsa, bu kadar ince hesaplar yapıyorsa, bu kadar hesap niye yapılır? Bu hesap neyin hesabıdır diye herkes de kendi hesabını çok kuvvetli yapmalı.
Çok teşekkür ediyoruz Özgür Özel. Katıldığınız ve yaptığınız değerlendirmeler için. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le de konuştuk. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi neden diye soruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neden bekletiliyor bu anayasa değişikliği teklifi? Çünkü gerçekten çok hızlı bir süreç geçmişti. Hem komisyonda hem genel kurulda 3'er 4'er madde bir gün içinde oylanmış ve sabahlara kadar oylamalar devam etmişti. Ve kaybedecek zaman yok diyordu özellikle İktidar Partisi'nin sözcüleri. 8 gündür niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor, kaybedecek zaman yoktuysa diye sorarlar. Ama bu sorunun yanıtı fazla yok. Sadece anketlerde bıçak sırtı bir durum var. Buna ilişkin değerlendirmeler nedeniyle bu meselenin uzadığı tahmini yapılabiliyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Şimdi bir anket var size aktaracağım. Özgür Özel de bahsetti. Birçok anket geliyor ve o anketlerde hayırların oranı evetlerin epeyce üzerinde diye. Bu son anket Konsensüs'ten, yine güvenilir bir araştırma şirketi. O diyor ki Konsensüs, AKP seçmeninin %20'si kararsız veya hayır diyeceğini belirtiyor. Şimdi bu çok kritik tabii. MHP seçmeninin bir bölümünü Devlet Bahçeli'nin ikna edeceği düşünülürse AKP seçmeninden ortaya çıkabilecek böyle bir frenin referandumda sonuçları değiştirebileceği konuşulabilir. Şöyle birkaç bilgi verelim. Evet diyenleri en çok motive eden faktör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor Konsensüs'ün sahibi Sarı. Cumhurbaşkanının 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağını bugün açıklaması halinde referandumda evet oyları yaklaşık 9 puan geriler diyor. Yani Erdoğan isminin burada ne kadar önemli olduğunu aktarıyor. 1 Kasım 2015'te AK Parti'ye oy veren seçmenler arasında hayır oyu vereceğini belirtenlerin oranı %10'lar düzeyinde diyor. Bu da önemli bir tespit. %10'luk bir kesimse kararsız değerlendirmesini yapıyor. %12'lik bir kesimden de bahsediyor. Yine AK Parti seçmeninin arasında onun da referanduma kadar fikrinin değişebileceğini söylediği tespiti yine Konsensüs tarafından yapılmış. Daha çok göreceğiz bu anketlerden. Propaganda sürecinin de sonuçları son derece ciddi bir biçimde etkileyebileceği yine Konsensüs anketini yapanlar tarafından dile getiriliyor. Şimdi Sevilay Yılman var telefon attığımızda, gazeteci yazar, onunla konuşacağız. Bugünkü yazısında evet diyeceğini ve neden evet diyeceğini de yazmıştı. Onunla bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Bir de toplumun kutuplaşmasından duyduğu endişeyi de dile getirmişti. Hoş geldiniz Sevilay Yılman.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Ağzım hep Sevilay Yılmaz'a gidiyor ama. Yani arada söylersem...
Sevilay
Yükselir'e gidiyor pardon yani Yılman evet, Yükselir evet. Karıştırdım.
Yok artık şöyle
kusura bakmayın öyle dersem.
Bir süre insanlar alışana kadar galiba Sevilay Yılman Yükselir demem daha doğru.
Herhalde değil mi? Bu çünkü insanlar. Çok yabancı geldi bana bir.
Evet yani. Sevilay Yılman Yükselir diyelim ki yavaş yavaş alışsınlar.
Burada kadın
yani.
Arkadaşlarım da var, aman dikkat et bu hassas bir mesele falan dediler. Böyle bir kendimi zorlayarak gerilerek girdim. Hepsini
yok,
yanlış söyledim.
Yok hassas değilim sadece hani bu şey benim kendi tercihim.
Tabii.
Soyadını kullanmak istemiyorum ama Sevilay Yılman Yükselir ben Yılman'ın bir bazıları tanımıyor gerçekten.
Doğru,
yani
aynen.
O da bir büyük bir şey benim için. Yani evet, evet. O yüzden Sevilay Yılman Yükselir diyelim. Buyurun.
Peki siz bugün evet diyeceğinizi açıklamışsınız ama toplumda bir kutuplaşmadan duyduğunuz kaygıyı da katıldığınız programda yaşadıklarınızı aktararak söylemişsiniz.
Evet,
yani
evet, evet.
Kimse kimsenin ne dediğine bakmıyor. Herkes bir futbol taraftarı gibi, amigo gibi daha doğru ifadeyle evet. Hareket ediyor evet. Demişsiniz. Nasıl aşılacak bu mesele ama yani Türkiye'de siyaset bir süredir böyle değil mi?
Bir süredir böyleydi ve bu referandum süreciyle tavana vurdu. Evet. Yani o gün programda çok değerli konuklar vardı. Hepsi birbirinden değerli. Hiçbiri kutuplaşmanın olmadığını, yani benim için hepsi kutuplaşma yok filan dedi ama ben katılmıyorum. Hı-hı. Çok ciddi bir kutuplaşma var. Hı-hı. Ve maalesef ben bu konuda çok endişeliyim. Hı-hı. Neden endişeliyim? Çünkü yani zaten anayasa görüşmelerinde, değişiklik görüşmelerinde mecliste neler olduğunu gördük ya o
tabii,
zaman.
Gerilim.
Yani çok korkunçtu. Çok. Gerilim çok fenaydı. Ve o gerilimin sokağa yansıması halinde referanduma çok az kala neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. O yüzden buradan...
Allah korusun. Yani gerçekten kimsenin istemediği şey o.
Ama biz bunları konuşmak zorundayız. Tabii. Yani... Tabii. Şimdi önümüzde bir referandum var. Ben evet diyorum, siz hayır diyorsunuz. Olabilir. Yani bundan bu demokrasinin bir gereği. Ben bunun çok böyle bir siyasileştirilmesini anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bakın ben geçen gün işte Can Ataklı daha programa başlar başlamaz bana böyle sert bir şeyle böyle biraz bel altı olacak bir üslupla vurunca hararet yükseldi. Oysa ki ben bu başkanlık meselesini yıllar evvelinden beri destekliyorum. Yani oradan bana işte sen buradan Beştepe'ye mesaj çakmak istiyorsun, Erdoğan'a yaranmak için bunu destekliyorsun
küçük
deyince...
Şimdi küçük bir virgül, toplumun içinde yalnız böyle şeyleri de görüyoruz değil mi? Bilmiyorum, katılır mısınız?
Mesela var,
kaymakamların,
var,
kaymakamların var, neyine yani evet. Sosyal medya üzerinden evet kampanyası yürütmek?
Rektörlerin
neyine mesela?
Yani rektörleri ben hatta önümüzdeki yılda bunu yazmak istiyorum. Şimdi bir sanatçının, bir futbolcunun bireysel çıkışıdır. Kalkar der ki evet ya da hayır ama bir kurumu temsil eden bir rektörün ya veya bir kamu kuruluşunun tepesinde oturan bir kaymakamın, valinin böyle bir polemiğe evet ya da hayır, evet demesi veya hayır demesi.
Ya,
ben buna karşıyım.
Yani vali ve kaymakam bile hassastır yani böyle durumlarda. O ilde
evet,
tarafsızlığın temsil edildiği
evet,
noktadadır.
Evet,
ama şimdi
evet.
Bunların cezalandırılmaması da sorumlu bir durum.
Yani burada işte ne düşüyor? Burada işte liderlere özellikle iktidar tarafından özellikle başbakana...
Değil mi mesela onlar hayır dese ne olurdu bir kaymakam?
Ya, diyemezler. Hayır da diyemezler. Dedikleri anda da zaten sıkıntı olur kendileri açısından. Belki hiçbir şey dememeleri onların hayrınadır.
Evet.
Deme zorunluluğu da yok. Ben tabii. Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani şey deniliyor ya yani sanki iktidar tarafı bir baskı yapıyormuş. Evet azı. Böyle bir şey yok bir kere.
Yapmayın İktidardan ama o kadar değil mi diyorsunuz?
Hayır. Bakın iktidar tarafı açık da rektöre ben inanmıyorum ki Cumhurbaşkanı ya da Başbakan açık da evet açıklaması yaptı. Bunlar kraldan çok kralcıların aldığı duruş. Bir kere bunu bir yere
ama
not
bu edin. Puan kazandırıyorsa orada herhalde o puanı verenleri de birazcık eleştirmemiz lazım.
Puan mı kaybettiriyor bilemiyorum. Onu bilemiyorum.
Görevde durmaları yani, puan kazandırdığını göstermez mi Sevda Yüksel?
Hayır,
şimdi
görevde
kaymakam...
durmaları kendilerine puan kazandırır ama evet kefes açısından puan kazandırır.
Ha o ayrı, onu söylemiyorum. Yani ben
yani
siyasi
bizim
anlamda...
Bizim zaten, Yavuz, yani bizim problemimiz bu. Biz içeriği konuşamıyoruz.
Doğru.
Yani belki içeriği
şimdi konuşacağız ama o
evet,
konuda
içeriği konuşamıyoruz.
Hı-hı.
Bizim problemimiz bu.
Evet.
Yani ben mesela o günkü programa o içeriği konuşacağım diye gittim ama içeriye kalmadı ki mesele. Siyasete döndü. Çünkü işin biz bu gelecek yani gelmesi muhtemel başkanlık sistemini Erdoğan üzerinden görüyoruz. Erdoğancılar, Erdoğan'a karşı olanlar haliyle iş kısır döngüye dönüyor ve biz özüne giremiyoruz işin.
Evet.
Özüne giremediğimiz için de ne evetçiler ne de hayırcılar bu işin aslını bilmiyorlar. Ben şimdi, bunu iddia ediyorum.
Şimdi şöyle bir tabloyla karşılaştık. Biz geçen hafta pazartesiydi herhalde ya da salı günü. Futbolcular, bir takım sanatçılar bir zincir oluşturdular. Sosyal medya üzerinden evet dediler. Biz
olabilir.
Orada onların evet demelerini savunduk. Yani bu haklarıdır diye.
Evet.
Ama aynı gün vapurda hayır diyen gençler gözaltına alınmak istedi. Şimdi Türkiye'de işte kaymakamlar evet diyor ama hayır diyen bir tane kaymakam göremiyorsun. Bu şartlar altında bir eşitsizlik mi var acaba kampanyalarda
eşitsizlik
diye?
Eşitsizlik var.
İnsanın kafası,
bunu kabul ediyorum.
İnsanın kafasına soru işareti geliyor.
Var ve bunun ortadan kaldırılması da gerekiyor. Bakın ben evetçiyim.
Evet.
Ben çok açık söylüyorum. Ben bu sistemi destekliyorum.
Tamam. Şimdi niye diye soracağız zaten.
Ben evetçiyim. Ben başından beri, ben yıllardan beri girin Sabah gazetesindeki yazılarıma daha Erdoğan'ın başkanlık sistemini ağzına almadığı dönemden beri, o Özal'dan beri diyebilirim yani. Evet. Özal'dan beri demek biraz abartılı olur ama daha sonradan Özal'ın o politikaları, Özal'ın Türkiye'ye katkıları, Özal'ın başkanlıkla ilgili görüş ve düşüncelerini hatmettikten sonra, çünkü Özal şimdi Allah var yani, doğruyu söylüyorum, Özal başbakanken ben üniversitede solculuk yapıyordum, kahrolsun faşizm diye bağırıyordum. Hmm. Ama hani yaş ilerleyip de biraz böyle tecrübe kazanınca, dönüp de geriye baktınca Özal'ın aslında Türkiye için ne kadar büyük işler yaptığını gördükten sonra ve başkanlığa ne kadar gönül verdiğini anladıktan sonra ben başkanlık demeye başladım. Niye başkanlık diyorum, bir kere bunu söyleyeyim.
Buyurun.
İstikrar için. Neden istikrar? Hani ne getirecek? Başkanlık bize nasıl bir istikrar sağlayacak? Yavuz, ben bu ülkenin kuruluşundan beri, yani 1923'ten beri, kuruluşundan beri bir adım ileri, iki adım geri gitmesinin tek sebebinin, tek müsebbibinin koalisyon hükümetleri olduğunu düşünüyorum. Yani hiç kimse de herhalde sen dahil bunun böyle olmadığını bana söyleyemez. Yani biz ne zaman koalisyon hükümetine düştük, hep geriye gittik ve sonunda bir darbeyle karşılaştık. Haksız mıyım?
Valla benim oradaki eleştirim biraz farklı ama seni dinliyorum şimdi yani.
Evet.
Üzerine çünkü tartışmak da istemiyorum bu meselenin. Evet. Biraz daha farklı
şimdi
düşünüyorum. Evet.
Keşke her zaman işte şey olsa da yani dengeler her zaman tek parti iktidarını getirecek bir dengede olsa da parlamenter sisteme devam etsek. Ama yok. Böyle bir olasılık yok. Ki 7 Haziran'da biz bunu yaşadık. 7 Haziran'da aslında hükümet iktidara düştü. Yine orada bambaşka işte bir kaos yaşandı. O kaosun akabinde işte bambaşka manevralarla 1 Kasım'a gidildi. 1 Kasım'da bambaşka bir sonuçla karşılaştık. Hı hı. Şimdi ben bir kere koalisyonları tamamen yok edecek, tamamen tarihin sayfalarına gömecek bu sistemi %100 destekliyorum.
Peki,
yani bunu
bu
bir
sistem,
kere...
yani sistem olarak destekliyoruz ama içeriye girmemiz lazım herhalde. Çünkü bu i̇çeriye anlaşılabilir
gideceğiz.
Bir şey.
Evet.
Ama gelen tamam. Gelen taslak üzerinden veya gelen anayasa değişikliği
tamam.
Üzerinden biraz da konuşmak
İkincisi
lazım.
İkincisi ki en çok eleştirilen şey zaten tek eleştirilen. Kimse koalisyonlar dönemini tarihe gömüyor diye bu sistemi eleştirmiyor.
Evet.
Herkes Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi tartışıyor.
Tabii. Erdoğan'dan bağımsız olarak.
Evet. Erdoğan'dan bağımsız olarak konuşalım lütfen. Ben Erdoğan'ın adını telaffuz bile etmek istemiyorum.
Tabii. Yani gelecek olan kim olursa olsun onun elde edeceği yetkiler üzerinden değerlendirmek lazım.
Ben tam da bunu istiyorum. Hı-hı. Yani ben ülkede %50'nin, halkın %50'sinden fazla oy almış bir cumhurbaşkanının kesinlikle çok yetkili, tam yetkili olmasını istiyorum. Hı-hı. Neden? Çünkü bu da bir istikrarsızlık problemi. Yani o gün programda söyledim, bugün yazımda yazdım. Köpürüyor insanlar. Ya şimdi Atatürk dönemine örnek veriyorum. Niye Atatürk dönemine örnek veriyorum? Güçlü lider, yani halkın sevdiği, halkın görevi başına getirdiği liderler ne yazık ki bulunduğu pozisyonlarda hep gelen giden başbakanlarla sorun yaşamıştır. Hı hı. Şimdi Atatürk bir seçimle iş başına gelmemiştir ama kabul etmek gerekir ki Atatürk aslında halkın isteğiyle oraya gelmiştir. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir ve bu ülkeyi kurarken de hiç kimse Atatürk'ün bir dediğin üstüne iki dememiştir. Yani o günkü şartlarda seçim de olsa Atatürk herhalde %90'la falan halk oyuyla Cumhurbaşkanı koltuğuna otururdu. Hı. Yanılıyor muyum bu konuda da?
Yok, bence değil.
Şimdi Atatürk kurucu liderimiz, o zaman biliyorsunuz tek parti var üstelik, Cumhuriyet Halk Partisi, başka parti de yok. Ona rağmen Atatürk görev yaptığı dönem boyunca, yani Cumhurbaşkanı olduğu dönem boyunca, yani 1923'ten 38'e kadar gelen giden bütün başbakanlarla sorun yaşamıştır. Hı hı. Bunların tarih bilgileri de kayıtlıdır, hı, açıp okunabilir. Yani İnönü en uzun dönem biliyorsunuz başbakanlık yapmıştır. En çok anlaştığı başbakan olarak bilir ki kitaplarda, orada, burada çok yazar. Yani İnönü ile defalarca kavga etmiştir. Defalarca problem yaşanmıştır.
Bu iyi bir şey midir,
ben,
kötü bir şey midir?
Kötü bir şey tabii. İyi bir şey olabilir.
Bazen de o tartışmalarla doğru yol bulunmaz mı?
Yok, bulunmaz. Yani ne? eğer
peki bir kişi yanlış düşünüyorsa Sevilay, yani yanlış bir yoldaysa, yanlış bir noktadaysa.
Şimdi onu... bir kişi yanlış düşünüyorsa dediğin, eğer Cumhurbaşkanı yanlış düşünüyorsa zaten onun o yanlış düşüncesini kontrol edecek, denetleyecek bir mekanizma var. Parlamento.
Var mı burada?
Var tabii. Parlamento var ya. Yani bakın, bu sistemde Muhalefet öyle bir şey kullanıyor ki sanki...
Yok, yok, muhalefet söyleminden uzakta konuşalım da. Şimdi sistem burada etkili mi diye.
Bak Yavuz, 600 tane vekil seçilecek. Bu evet. 600 vekilin 400'ü bir araya gelip toplandığı anda, imzayı koyduğu anda Cumhurbaşkanı her türlü her suçtan yargılama hakkına sahip.
400'ü 400 ile soruşturmayı yapacaklar. 500 milletvekiliyle Yüce Divan'a gidebilecek. 400 ile soruşturma açılacak. 500 milletvekiliyle evet. Yüce Divan'a gidebilecek.
Yok, bak onda emin değilim.
Ben eminim. Şimdi arkadaşlar şuradan bulsunlar, hemen okuyacağım. Evet. Düzenlemeyi
ama
okurum yani.
Ama mesela mevcut sistemde 550 milletvekili var değil mi?
Evet.
550 milletvekili ancak 413 tanesiyle imza toplanıp da Yüce Divan'a gidebiliyor.
Kim? Cumhurbaşkanı
mı? Mevcutta Cumhurbaşkanı.
Ama evet. Şu anda Cumhurbaşkanı'nı konuşmayalım. Muadili Başbakan.
Hayır.
Muadili Başbakan.
Hayır.
Şu anda Cumhurbaşkanı üzerine konuşsak olmaz.
Muadili Başbakan diyemeyiz ama.
Niye? Önümüzdeki
böyle
dönemde...
Hayır,
icranın başındaki isim şu anda
ama
başbakan.
Ama icranın başına geçecek olan Cumhurbaşkanı, biz yeni sistemi konuşmuyor muyuz?
Bir saniye hemen söyleyeyim.
Yürütmenin
yani
başına
niye...
geçecek olan Cumhurbaşkanı.
Tamam.
Başbakan yok.
Şimdi...
Kaldırın. Yani doğru. Başbakanlık diye bir konu yok.
Bir
ya,
saniye.
Yani.
Söylemek, anlatamadım kendi söylemek istediğimi. Şu anda başbakan icranın başında ve
evet.
Yargılanması için uygulanan usul belli. İcranın başındaki isim için. Yarın Cumhurbaşkanı icranın başında olacak. Onun
evet.
Yargılanma biçimine ilişkin sistem farklı. Bugün icranın başında olan başbakan 276 ile hakkında soruşturma açılabilir bir başbakan. Yani meclisin yarısı üzerinden bu iş yapılabiliyor.
Tamam.
Yarın
ama şu andaki
5'te 4.
Tamam. Ama bizim konuştuğumuz gelecek sistemde Cumhurbaşkanı.
Aynı şey ama icranın başında.
Yani, aynı şey değil.
Değil mi?
Aynı
peki.
Şey değil.
Peki.
Ben katılmıyorum. Neden? Siz çünkü halk oyuyla %50'nin üzerinde bambaşka bir seçimle, bambaşka bir mekanizmayla birini getiriyorsunuz
doğru.
Oraya. Şimdi 2019'da eğer oldu da bu kabul olursa, 2019'da yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı seçime girecek, bir taraftan da parlamento belirlenecek. Ama Cumhurbaşkanı ne kadar partili de olsa bağımsız olarak seçime girecek. Yani bağımsız dediğim başka bir seçim yoluyla, yöntemle seçilecek.
Onun için de bir
mesela,
sandık konulacak.
Mesela ilk turda seçilemeyebilir. Öyle değil mi?
Evet.
İlk
tabii.
Turda Cumhurbaşkanı seçilemedi. Ama bu arada parlamento seçilecek.
Evet.
Düşünün. Yani bu arada çünkü parlamentonun seçimi ilk turda bitecek.
Peki ne getirecek?
Şimdi ben mesela ne getirecek? Yani ilk turda seçilemedi aday olan Cumhurbaşkanı ikinci tura kaldı.
Evet.
Belki koalisyona düşecek. Yani koalisyon dediğim de belki muhalefete düşecek Cumhurbaşkanı.
O zaman sizin yani, söylediğiniz istikrarsızlık olmayacak mı? Yani
istikrarsızlık olmayacak. Bakın ben sistemin güzelliğini anlatmak için söylüyorum.
Anladım.
Yani bu böyle hani ya işte tek adama yetki veriliyor. Her şey tek adamın ağzına. Ben
Sevilay,
ki böyle bir şey olacağına da inanmıyorum.
İnanmıyorsun
yani,
tamam da şöyle bir durum olabilir mi? Yani çünkü yaşanan bir şey. Bugün Trump vakası
evet.
Yaşıyoruz dünyada.
Evet.
Bütün
olabilir.
Tepkileri gösteriyoruz ki bu kadar yetkisi yok. Yetkisi olmamasına
evet.
Rağmen aldığı kararlarla falan.
Evet.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın evet. Yetkisi eğer bu anayasa değişikliği aynen geçerse çok daha ciddi bir biçimde olacak.
Evet.
Milletvekillerini
evet.
Kendi seçecek. Partinin genel başkanlığını
evet.
Yapacak. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakim olacak. Eğer bugünkü siyasi
milletvekillerini kendi seçmeyecek. Adayları kendi belirleyecek.
Yani elbette kendi adaylarını belirleyecek tamam.
Ya Türkiye... Şu anda kim belirliyor?
Aynı şey geçerli
ya,
ve buna
yani
şikayet ediyoruz diye söylüyorum.
Niye şikayet ediyoruz? Yani şimdi ben anlamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim belirliyor? Cumhuriyet Halk
Hayır,
Partisi'nde
ben CHP'de doğru yapıyor diye söylemiyorum.
Hayır
ya.
Cumhuriyet Halk Partisi kaç tane insan delege oyuyla, o da son bir iki seçimdir yani. Ondan
hayır,
önce zaten
onu savunarak da söylemiyorum. Yanlış anlama.
Evet.
Yani sistemin
evet.
Kendisine ilişkin eleştiriden bahsediyorum. Sonuç itibariyle milletvekillerinin bütünüyle genel başkan belirleyecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı da oy olacak. Kazandığı zaman eğer mecliste de parlamentoda da bir üstünlüğü varsa yargıdan yasamaya kadar bütün noktalarda bir etkinlikten söz ediliyor. Amerika
evet.
Birleşik Devletleri ile karşılaştırdığın zaman bile çok ciddi bir güçten bahsediyoruz burada. Bunun insana getirebileceği bir takım farklı sorumluluklar ve ülkeye getirebileceği
evet.
Bir takım sıkıntılar olabilir
kesinlikle.
Mi diye konuşuyoruz.
Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz, şöyle olur. Şimdi siz Trump diyorsunuz da yani Trump'ı ben seçmedim. Amerikan halkı %50'nin üzerinde oyla seçti.
Evet.
Trump'ta bir tepki diyorsun yani Trump bir reaksiyon yani oradaki Amerikan halkının bir reaksiyonu sonucunda. Ne dedi öncekilere? Demokrat partileri adam olun. Adam olmazsanız ben böyle Trump gibi bir deliği getiririm dedi. Hı-hı. Şimdi orada eğer sen karşı taraf doğru dürüst işini yapamıyorsa böyle bir deliği bizimkiler de getirebilir. Ben buna şaşırmam. Halk çok doğru tercihler yapıyor. Yani biz 2019'da gittik. Örnek veriyorum. Yani bir deli geldi de Trump gibi bir deli. İşte aday oldu da halkın %50'sinden fazlasının oyunu aldı seçildi. Yahu o eğer o deli gelebiliyorsa o deliği getiren argümanları iyi sorgulamak lazım.
Ama
yani demek ki muhalefet işini doğru yapamıyor. Bir kere bir de şunu söyleyeceğim Yavuz, bu çok önemli. Bu sistemin şunu sağlayacağına %100 inanıyorum. Muhalefet partileri dahil bütün siyasal partiler, mecliste olan ya da olmayan, olmaya da çalışan bütün partiler bir kere güçlü bir lider çıkarmak için yarışacaklar birbirleriyle. Artık öyle delegenin oyuyla, ağaların oyuyla birileri gelip o koltuklarda oturamayacak. Yani mecburen halkın oyunun %52'sine mazhar olacak insanların seçiminde bütün delegelerde, bütün parti tabanı da bizzatı işin içinde olacak.
Hesabı iktidar olarak yapanlar için söylüyoruz. Doğru, çok doğru. Yani evet, orası çok yani önemli. Benim tamamen üzerinde durduğum mesele o parti yapılanması şu bu falan, oralarda mutlaka belki olumlu etkileri de olacak ama yetkilerin geneliyle ilgili. Bugün sen Etyen Mahçupyan'a bir göz atabildin mi?
Atamadım, doğru söyleyeceğim.
Bir müsaade eder misin? İki satır ondan aktarabilir miyim? O da çünkü hani Davutoğlu'nun danışmanlığını yapmış. Bu aralar biraz bu düzenlemeye de karşı duruyor. Şöyle diyor, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin aynı gün olması Cumhurbaşkanı ile parlamento çoğunluğunun aynı partide olma ihtimalini arttırıyor. Cumhurbaşkanı istediği an meclisi feshederek seçime gidebilirken meclis bunu ancak 5'te 3 oyla yapabiliyor. Buna Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda kendi partisinin başkanı olması, KHK çıkarma yetkisi, meclisin bütçeyi denetleyememesi eklenmekte. Yani meclis Cumhurbaşkanı'nın sözünden çıkamayacak gibi onun iradesine uygun kanun çıkarmakta da tereddüt etmeyebilir. Bugünkü siyasi atmosfer bunu da getirir zaten. Ayrıca eğer böyle bir durum olursa zaten Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi bulunuyor. Böylece yasama Cumhurbaşkanı karşısında tümüyle edilgen bir duruma düşüyor. Adalet Bakanı müsteşarının doğal üyesi olduğu Cumhurbaşkanı'nın ya doğrudan ya da meclis yoluyla çoğunluğunu seçeceği ve bu tercihleri denetleyecek hiçbir mercinin olmadığı bir HSYK ve zaman içinde Cumhurbaşkanı'nın seçtiği bir anayasa mahkemesi oluşturuluyor. Yani yargı Cumhurbaşkanı'na bağımlı hale getiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın tüm üst düzey bürokratları atama yetkisi kimse tarafından denetlenmiyor ve bürokrasi Cumhurbaşkanı'nın emrine veriliyor. O hali ilan edebiliyor. Mecliste 3 ay içinde bunun onaylanması gerekiyor. Ama çoğunluğu varsa bunu 3 ay uzatma şansına da sahip görünüyor diyor. Böyle bir Cumhurbaşkanı'ndan söz ediyoruz. Evet. Ve geliyor şunu söylüyor. Buradan diyor bir insanın yanlış yapmama ihtimali çok zayıftır noktasına doğru getiriyor.
Niye zayıf? Yani neden zayıf?
Şimdi burada eğer diyor, hatta daha da ileri gidiyor. Burada hala demokrasiden falan söz edilebiliyorsa artık ne yapılabilir bilemiyorum diyor bu düzenlemede.
Ben şöyle söyleyeyim. Demokrasi kavramı değişik bir kavram. Onu başka türlü konuşmamız lazım.
Peki.
Ama gerçekten şuna inanıyorum. Belki arızalar vardır. Belki işte dedim ya içeriğini konuşamıyoruz. Yani genele giremedik.
Evet içerik çok önemli. Onu konuşmak lazım.
Için,
doğru.
Mesela benim için en büyük problem şu. O halde gidilmesine kesinlikle karşıyım. Hı-hı. Yani o halin kesinlikle sonlandırılması çok doğru değil. Yani gerçekten de haklısın. Adil bir seçim olmayacağı yönü. Yani bu seçimin sonucu evet çıksa sonrasında tartışılacak şey adil olmadı bu seçim yönünde diyecek. Olacak. Hı-hı. Adil yani diyelim ki evet çıkacak. Evet çıktıktan sonra bütün tartışmalara son verilmesi için o halin bir an önce sonlandırılması.
En önemli nokta bu diyorsun.
Bir kere bunu söyleyeyim. Hı-hı. O halde olmaz. Yani şimdi biz bugün o hali desteklersek yarın sıkı yönetimde destekleriz. Böyle bir şey yok. Fakat gelelim Cumhurbaşkanı'nın yetkileri konusuna. Bazı noktalarda özellikle yargı konusunda benim de kafamı karıştıran şeyler var ama bunların doğru anlatılmadığını, doğru analiz edilmediğini düşünüyorum. Bu yüzden de hatta Mehmet Uçum'la oturup saatlerce şey aldık yani yani konuştum. Hı-hı. Biraz fazla manipüle ediliyor. Bugün mesela Etyen Mahçupyan'ın yazdığı yazı Evet doğru. Yani baktığınızda işte Cumhurbaşkanı hakikaten kral gibi oluyor. Kraldan da daha yetkili oluyor. Evet. Krallar bile şu anda günümüz dünyasında bu kadar yetkili değil ama bu değil. Bir kere anayasa, bir kere HSYK'ya kaç tane üye verebiliyor?
Kaç üye verebiliyor? Biliyorum evet. Müsteşar ve bakan 1-2, 3 tane kendisi veriyor 5, 7 tanesinde sanıyorum meclis atıyor. Ama evet, meclisteki çoğunluk da ondaysa.
İyi de şu anda da meclisteki çoğunluk onda değil mi?
Şu anda çoğunluk onda da, şu anda HSYK'nın yapısı farklı biliyorsun.
HSYK'nın yapısı farklı ama bir şey söyleyeceğim. HSYK dediğiniz şey zaten yani hani doğruyu söylemek gerekirse HSYK denilen şey zaten Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum değil mi?
Değil.
HSYK'ken nasıl?
Şu an
ya,
değil.
Hayır.
Şu an değil yani.
Değil, bağlı
o,
değil
hatta
ama
biz yıllarca şunu konuştuk, sen de hatırlarsın. HSYK'dan Adalet Bakanlığı müsteşarıyla Adalet Bakanı'nın üyeliği kalksın kardeşim, bu bağımsız olsun. Burada başka bir yapı oluşması lazım falan.
Ve biliyorsun Fethullah Gülen'in o yapıyı sardığı zamanda da en çok mücadele edenlerden biri bendim. HSYK'nın yeni yapılanmasında da yine en çok çarpışanlardan biri bendim.
2010'a hayır mı demiştin sen?
2010'dan sonraki süreci söylüyorum. Yani 2010'dan evet sonra HSYK üzerinden yapılan operasyonlar, yapılan kaoslarda nasıl mücadele ettiğim
evet,
orada yazıyor. Şimdi ben HSYK mevzusu bir kenara, yargıya böyle birebir tamamen kontrol edecek, tamamen eline yargıyı alıp da bir sopayla adam edecek bir cumhurbaşkanı zaten gelebileceği olasını düşünmüyorum. Bu halk bu kadar aptal değil Yavuz. Yani Erdoğan'ı lütfen kenara koyalım. Yani ne olacağını da bilmiyoruz. Hayat çok uzun. Belki yarın bir gün Erdoğan diyecek ki ben aday da değilim diyecek.
Belki başka biri gelecek ve yetkilerini daha kötüye kullanacak. O da var yani.
Ya belki daha iyi kullanacak. Yani
ama böyle bir kumar oynamaya gerek var mı? Denetlemeyi doğru koysak, keşke daha iyi bir yöntem bulsak, olmaz mı? Ben de oradayım yani.
Denetleme bence parlamento tarafından yeterince
yapılacak diyorsun sen.
Yapılacak.
Ben ona
yani
tabii
600 çok vekilden 400 vekil olağanüstü bir rakam değil. Eğer şu andaki şeyi işte 550'ye 412 paydalarsak, yani teraziye koyarsak. Ayrıca şu da var. Şimdi siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı yetkili olsun ama Cumhurbaşkanı her anda da kontrol edilebilirsin. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olduğunda gene istikrarsızlık olur. Yani
var işte Amerika'da
olarak,
yapıyorlar.
Biz millet olarak birine güveneceğiz. Güvendiğimiz kişinin de adam gibi adam olduğuna inanacağız. Onu seçeceğiz ve ona Türkiye'nin daha güçlü, daha istikrarlı yol yürümesi için o yetkiyi vereceğiz.
Yanlış yaparsa 5 yıl bekleyeceğiz.
Yanlış yaparsa niye 5 yıl? Eğer çok ciddi fahiş hatalar yaparsa parlamento bu kadar aptal mı yani? Şimdi şu anda biz Cumhurbaşkanı tek bir suçtan yargılayabiliyoruz.
Şu anda ama sen bence Cumhurbaşkanı'yla önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı karşılaştırmakla bir hatalı karşılaştırma diye görüyorum benim açımdan. Şu anda
ben
başbakanla
ikisi mix yapılıyor.
Başbakan kalkıyor zaten. İcranın başında artık Cumhurbaşkanı. Başbakanın yerinde yani.
Yetkileri ve sorumlulukları birleştiriliyor. Böyle bakmak lazım diyorsun. Ben de diyorum ki evet, aslına bakarsan doğru söylüyorsun. Cumhurbaşkanı bir şey ama aslında yürütmenin başına geçecek kişi başbakan. Yani buna başbakan.
Yani fark etmez. İsmi önemli
başkan
değil yani. Tabii.
Başkan diyelim biz buna. Yani önümüzdeki dönem gelecek başkana biz güveneceğiz. %52'nin üzerinde oy vereceğiz. Efendim şimdi başkan rüşvet yedi, başkan yolsuzluk yaptı, başkan efendim tacizde bulundu, başkan bilmem ne yaptı. Şimdi böyle bir başkanı seçiyorsak da bizim o zaman kendimizden şüpheye düşmemiz lazım. Ben bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani peki, bu kadar basite indirgememek gerekir diye düşünüyorum. Mesela gerçekten yargı konusunda benim de var, kafamı karıştıran şeyler var. Ama tamamıyla ben bu sistemi reddedemem. Ben bu sisteme tamamen karşı çıkamam.
Yetmez ama yani, evet herhalde. Öyle bir
ya
şey.
Yetmez ama evet de değil. Yani yeter aslında ama bir iki şeyin düzeltilmesi
lazım. Peki.
Cumhuriyet Halk Partisi bu işin altına, bu taşın altına elini koysaydı bir takım düzeltmelerde falan rol oynasaydı.
Vallahi yani, şimdi programı vallahi bitirdik seninle, daha iki tane konum da bekliyor. Çok konuşabiliriz. Peki. Çok da yani değerli söylediklerin de aynı şekilde. Ama daha vaktimiz var. Belki yine rahatsız edeceğiz seni. Yine üzerinde İnşallah. Konuşmamız gerekebilecek.
Yani örneğini vermek isterdim mesela. Bu, Atatürk'ün İsmet Paşa'yla mesela ilk kavgası 1932 yılında çok hard bir kavga, ciddi bir kavga İş Bankası yüzünden olmuştur. Biz, yani orada tamamen ekonomik bir yatırım söz konusuyken Atatürk işte ısrarla devlet, işte bugünkü İş Bankası'nın yapısını biliyorsunuz. Atatürk ısrarla mesela özel şey olsun diye yani özel bir bank olsun tarafı diye. Olsun diye uğraşırken İnönü devletçilik gütmüş falan, orada birbirlerine girmişler. Çok ağır, çok ağır söylemleri var. Kitaplarda yazıyor bunlar. Yani bence Atatürk kendi başbakanlarıyla anlaşamamış. İnönü geldiğinde, Cumhurbaşkanı olduğunda o da kendi başbakanlarıyla anlaşamamış. Yani biz
konuşalım.
Burada
konuşalım bunları. Gerçekten çok
konuşalım ama yani ilginç değil mi yani?
Çok enteresan
yani,
doğru. Hatta yüzle konuşalım Sevilla Yüksel'im.
İnşallah.
Yüz yüze konuşalım, Sevilay. Programda konuşalım. Sevilay, bir saniye, Yılman olarak Yılman söylüyorum dedi. Tekrar. Çok teşekkürler katıldığın için, değerlendirmeleri için. Sağ ol. Çok konuşmak lazım üzerinde. Yani ama kırmadan, dökmeden konuşmak lazım. Düzenlemeyi konuşmak lazım. Herkesin kendi fikri var. Farklı argümanları var. O argümanlar üzerinden değerlendirme yapmak lazım ama birazcık ekonomi konuşmamız gerekiyor şimdi. Biraz da deprem, onun için hızla ekonomiye geçiyoruz.
Evet mi?
Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım.
Güçlü bir Türkiye için ben de varım.
Güçlü bir Türkiye için ben de varım.
Biz hayır diyoruz.
Hayır mı?
İşte o yüzden hayır diyoruz.
Anayasa değişikliği için referandumda evet diyorum.
Babamın oğlu gelse başkanlık sistemine hayır, hayır, hayır.
Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım, evet diyorum.
Türkiye bu iki soruya kilitlendi. Bir de bunu dinle, sandığın nabzını gün be gün tutacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Ekonomi diyelim. Fitch'in aldığı karar sonrasında ekonomi piyasaları aslında bekliyorlardı Fitch'in yatırım yapılabilir düzeyinin altına indireceğini Türkiye'yi. O çerçevede bir karar alındı. Çok büyük rüzgarlar estirmedi. 3.90'ın üzerine çıkan dolar sonrasında indi. 2.80'lerin altında görünüyor şu anda ama bunlar hep geçici diyenler de var. Böyle devam edecek. Çok kısa zamanda doların fiyatı çok yükselecek. Ekonomide çok ciddi sıkıntılar ortada diyenler de var. Ama biz işin uzmanıyla konuşalım. Sanıyorum 2000'li yıllardan sonra, hatta 94'ten beri Türkiye ilk defa bu ölçüm yapan kuruluşlar tarafından bu noktada görülüyor. Yalçın Karatepe telefon attığımızda Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Doğru mu tespitim? 1994 yılındaki o krizden beri ilk kez mi Türkiye iki kuruluş tarafından zayıf notla derecelendiriliyor yatırım yapılabilirin altında?
Doğrudur. Üç kuruluş tarafından, Moody's, Standard & Poor's tarafından son 20 yılda ilk kez Türkiye yeniden yatırım yapılabilir seviyenin altına gelmiş notlarla karşı karşıya kaldı maalesef ve bu da üzücü bir durum tabii. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin ne kadar bozulduğunun önemli kuruluşlar tarafından tescillendiğini de bu notlarla görmüş
oluyoruz. Ortaya koyuyor. Şimdi bu Fitch eldeki son tutunacak daldı diyenler var ama onun da beklentisi vardı böyle notu düşüreceğine ilişkin. Piyasalarda acayip bir döviz hareketi de görüyoruz son dönemde. Bu karar açıklandıktan sonra düştü dolar. Neye bağlayalım bunu? Herkes satın almıştı, onun için mi diyelim?
Tabii şöyle yorumlamak lazım. Yani Fitch günlük piyasaları etki etmek için bu tür notlama işlemi yapmıyor. Biliyorsunuz bunlar belli periyotlarla notlarını gözden geçiriyorlar. Hem görünümü hem notu açıklıyorlar. Bunların amacı günlük oynaklıklara müdahale etmek ya da burada sonuç yaratmak değil. Bunların müşterileri, yani hedef kitleleri, bu notları bakıp yakından takip edenler büyük yatırımcılar. Bunların önemli bir kısmı kurumsal yatırımcılar.
Evet.
Kurumsal yatırımcıların dünyada var olan binlerce şirketi ya da yüzlerce ülkeyi yakından takip etmesi o kadar kolay bir iş değil. Dolayısıyla bu derecelendirme kuruluşlarının hizmetlerini bir anlamda satın alıyorlar.
Rapora bunların bakıyor yani, değil mi? Bazı
fonlarda özellikle derecelendirme kuruluşlarının notunun belli seviyenin üstünde olması gerekir, koşulu vardır o ülkelere ya da şirketlere yatırım yapılabilmesi için. Dolayısıyla bugün kurların, doların düşüyor olması Fitch'in raporunun bir sonucu değil. Onu vurgulamak da gerekir. Fitch'in, Standard & Poor's'un ya da Moody's'in not değişimlerinin etkisini biz orta ve uzun vadede ekonomide görürüz. Bu Türkiye'ye doğru yabancı sermaye akımını durduracak bir karar. Yani durduracak derken önemli derecede azalacağını söylemek lazım. Aslında buna çok da şaşırmamak lazım. Yani biz hep dışarıdan verilen notlara bakıyoruz ama bu notların böyle geleceğini biz kendi makro göstergelerimize baktığımız zaman da rahatlıkla görebilecek durumdayız.
Ama tabii bunun açıklamaları farklı. Hep bir dış güçler şimdi 15 Temmuz'dan sonra ekonomiyle uğraşıyorlar, bize diz çökertmeye çalışıyorlar gibi ifadeler olunca bir takım insanlar da doğal olarak bir dakika ne oluyor, buradan bir saldırı var diye bakıyor rapora. Rasyonel altyapısını değerlendirerek değil de sonucuna göre değerlendirme yapıyor.
O zaman şöyle soralım, yani dış güçlerin müdahalesi sonucunda mı işsizlik oranı Türkiye'de hızla yükseliyor? Dış güçlerin müdahalesi sonucunda mı enflasyon oranı çift haneli rakamlara doğru hızla ilerliyor? Dış güçlerin müdahalesi sonucunda mı Merkez Bankası'nın bugün fiil olarak uyguladığı faiz oranı %10,5'un üzerine gelmiş durumda? Yani bu kadar kolay bir biçimde Türkiye'yi birilerinin manipüle ettiğini iddia etmek benim bir iktisatçı olarak kabul edebileceğim bir şey değil. Biz uzun zamandan beri Türkiye ekonomisinin makro göstergelerine baktığımız zaman ciddi sorunlar yaşandığını görüyoruz. Bunu da yüksek sesle dile getiriyoruz. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı en temel sorun, ki bunun ekonomik sonuçlarını biz belirgin bir biçimde hissetmeye başladık. Türkiye'nin ne ekonomik olarak ne de siyasi olarak öngörülebilirliği maalesef kalmamış durumda. Yani düşünebiliyor musunuz? Yavuz Bey, 3 ay sonra Türkiye'nin yönetim modelin ne olacağı konusunda hiçbirimizin fikri yok.
Evet.
Yani başkanlık sistemi olacak, parlamenter demokrasi devam edecek, referandum sonucu evet olursa ne olacak, hayır olursa ne olacak, düşünebiliyor musunuz? Bir Türkiye ölçeğinde 80 milyon nüfuslu, gayri safi milli hasılası 700 küsür milyar dolarlık bir ekonominin 3 ay sonra ne durumda olacağını siyasete bilme şansına sahibiz maalesef. Böyle bir ülkede yatırım kararını almak çok zor ve insanlar da yatırım kararı almaktan maalesef kaçınıyorlar. Yani siyaseten belirsizlik çok fazla, makro göstergelerimiz çok hızlı bozulmuş durumda. Uluslararası duruşumuzun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bakın geçen hafta yani Suriye politikasından derinlere kadar gidecekken şimdi Elbap'tan geri dönelim diye Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Dolayısıyla Türkiye nerede, nasıl duruyor? Ekonomik olarak, dış politikada, siyaseten bu öngörülemez olduğu için göstergelerin de bozulması biraz kaçınılmazmış gibi görünüyor. Dolayısıyla Fitch'in verdiği not zaten piyasaların beklediği bir not. Hiçbirimizi şaşırtan bir not değildi. Biz not veriyor olsak
bu verilerle başka bir şey veremezdim diyorsunuz. Bu veriler maalesef. Ama Türkiye'de tabii beklentileri sadece o not veren kuruluşlar için değil, Türkiye'de yaşayanlar için de beklentileri kötümsere doğru itekliyor. Öyle bir görüntü var. Yani kimse güvenemiyor. Önüne adım atarken bir adım ötesini göremiyor. Bu da
doğru. Çok özür dilerim sözünüz. Estağfurullah. Tam bu söylediğinize ilişkin veri bugün TÜİK tarafından yayınlandı.
Evet, güven endeksi.
2009'da dünyada biliyorsunuz ekonomik krizin en tepede olduğu evet. Bir yıl. Onun gerisine düştü. Yani ne sanayide, ne tüketicide, ne vatandaşta, ne ticaret sektöründe iyimser bir beklenti maalesef yok. Güven kalmadığı için de ne ticaret yapılabiliyor, ne yatırım kararı alınabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya.
Şimdi aslında çok fark edilmiyor ama birçok iş yeri de kapanıyor. Yani hayatlarını devam ettiremiyorlar. Bu güveni harcama olmayınca doğal olarak iş yerleri etkileniyorlar. Çok, bununla beraber işsizlik de artıyor. Herhalde bir kötü sarmal var. Çünkü 94'ü yaşamış birisiyim. Oradaki sarmalı biliyorum. Allah korusun diyorum yani o günü düşündüğüm zaman bugüne.
Doğru. Yani tespitiniz çok doğru. Zaman zaman özellikle bu alışveriş merkezlerine ilişkin değerlendirmeler yapılırken oralardaki iş yerlerinin kiraların döviz cinsinden olduğu için ödenmekte zorluk çekildiğine dair yorumlar yapılıyordu. Ben buna hiç katılmadım. Hep şunu söyledim. oralarda iş olmadığı için kiralar ödüyorlar. Evet. Yani bir ayakkabı mağazası ayakkabı satamıyor. Yani bir tekstilci ceket satamıyor, gömlek satamıyor. Satamadığı için de gelir yok. Gelir olmadığı için de kirasını ödemiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Maalesef Türkiye ekonomisi çok ciddi bir krizin içerisinde ve buradan geçiyor. Ama hükümetten bunun giderilmesine dair herhangi bir tedbir de görmüyoruz.
Palyatif mi çözümler? Mesela kredi veriyorlar esnafa, kredi veriyorlar bir takım küçük KOBİ'lere, küçük ve orta ölçekli ne diyoruz ona? İşte onların onlara.
Doğru. Yani ekonomiye can suyu vermeye çalışıyor ama ekonomi yönetimi ağırlıklı olarak beklenti yönetimi üzerinden yürütülüyor. Dünyanın her tarafında bu böyledir. Bakın sizin dinleyicilerinizin de çok yakından takip ettiği Amerikan Merkez Bankası Fed'in son 3 yıllık toplantılarının tutanakları analiz edilirken kullandıkları sözcükleri sıralayıp anlam yüklemeye çalışıyorsunuz. Yani faize dokunmasa dahi onun ne ima ettiğinden hareketle piyasa beklenti oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla ekonomi yönetimi ağırlıklı beklenti yönetimidir. Siz bu beklentiyi yönetemediğiniz sürece küçük esnafa küçük krediler verseniz dahi bu Türkiye ekonomisinin yani toparlanmasına maalesef.
Dipsiz kuyuya su akıtmaya benzeyen bir şey haline gelir. Çünkü devamını getiremeyeceğiniz bir meseledir. Herhalde aynen geçici öyle. Olarak yani, çözersiniz bu işi.
Yani vatandaşın sokağa çıkıp para harcaması, iş adamlarının yatırım yapması, dış dünyanın bizim de ekonomik ilişkilerini artırması falan gerekir ki Türkiye ekonomisi yeniden canlansın ama bunun da işaretlerini maalesef görmüyoruz.
Ama çağrılar var, mekanizma işlesin, çarklar dönsün, risk alın, yatırım yapın, vatandaşa harcayın biçiminde.
Zaten temel sorunlardan bir tanesi de vatandaştan rica ederek ekonomi politikası yürütmek. Bakın biz bunun en yakın örneğini döviz kurlarında gördük. Dolar 3.50'ye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı çıktı her yerde dolarınızı bozdurun, dolara müdahale edin, dolarınızı bozdurun denildi. Dolarını bozduran vatandaş bugün 3.80'e gelmiş bir dolar kuruyla karşı karşıya. Ekonomi politikası vatandaştan rica ederek sürdürülebilecek bir şey değil. Siz ya politika kararları alıyorsunuz, bu maliye politikası olabilir, para politikası olabilir, işte Merkez Bankası'nın kararları ya da kamu olarak harcama kararlarını alıyorsunuz. Bunun sonucunu görmeye beklersiniz. Ama şimdi yapılan şey rica ediyorsunuz ki vatandaş sokağa çıkıp para harcasın. Vatandaşın para harcamasını sağlayacak bir ekonomik durum yok ki. İki gerekçeyle yok. Bir, vatandaşın harcanabilir geliri düştü. Yani bunu her ne kadar milli gelir hesaplarını değiştirip yeniden biz 11 bin dolar seviyesine çıkarmış olsalar bile bizim milli gelirimiz azalmış durumda. Üçüncü çeyrek rakamı düştü. 2016 yılı büyüme rakamı çok iyi dolara, gelmeyecek.
Bir de dolara vurursanız dolar iyice yani fecaat tabii.
Tabii 9 bin doların altına düşmüş olan milli gelir hesaplama yöntemi değiştirilerek 11 binde olarak ilan edildi. Yani şimdi vatandaşta para yok ki çıkıp harcasın. İş adamlarına yatırım yap diyorsunuz ama onlar önlerini göremiyorlar. Yani onlar yani
üretecek satabilecek mi değil mi? Öyle bir sorun var
elbette,
orada da.
Elbette. Maalesef öyle sıkıntılar var. Dolayısıyla ekonomi rica ile yönetilebilecek bir şey değil. Böyle kararlı duruşla ve politika eylemleriyle yönetilebilecek bir şey. Ama maalesef Türkiye'de mevcut hükümetin ekonomiye yönelik bu anlamda çok ciddi bir hareketi de söz konusu değil. Onların öncelikleri biraz başkanlık rejimi gibi görünüyor. Onu geçirinceye kadar da ciddi bir karar almaları.
Daha iyi günlerimiz mi bunlar hocam? Daha iyi günlerimiz mi yani?
Bence öyle. Yani çok böyle karamsar bir tablo çizmek istemem ama göstergelere baktığım zaman başka bir şey göremiyorum. Yani enflasyon büyük olasılıkla Mart'tan itibaren tekrar çift haneli rakamlara doğru hareket edecek. Yükseliyor. Bunu görüyoruz. İşsizlik rakamlarının arttığını görüyoruz. Yatırımlar yok, harcamalar yok. İşte biraz önce bugün TÜİK'in açıkladığı güven indeksinden bahsettik. O son 8 senenin en düşük seviyesine ki o kriz dönemine denk geliyor. Onun altına inmiş bir durumda. Dolayısıyla benim hakikaten bazen kendimi zorluyorum. Yani iyi bir şey görebilmek için gerekçe arıyorum. Yani şu var, bu sebeple şu olacaktır diye bir beklenti oluşturmaya çalışıyorum. Bakıyorum ben bir tane gerekçe göremiyorum. Ki belirsizliğin de daha giderek arttığı bir dönem içerisinde, özellikle siyasi açıdan baktığımızda Türkiye'nin çok kırılgan bir dönemde olduğunu görüyoruz. İşte bu tartışmalardan da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin bir biçimde tamamlanması ve ondan sonra ciddi ekonomik tedbirlerin alınması gerekir ki Türkiye ekonomisi tekrar belki bir umut olabilsin. Yoksa mevcut durumda işlerimiz cidden zor gibi görünüyor.
Hocam teşekkür ederiz. İyi haber vermeniz ama yine de teşekkür ederiz.
Ya kusura bakmayın, ben gördüklerim hak veriyorum. Doğal olarak. İyi şeyler söylerim.
Çok sağ olun katıldığınız için.
Rica ederim. Eksik olmayın.
Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile de biraz ekonomiyi konuştuk. Bu ara ekonominin ekonomiyi kiminle konuşsak aslında çok iç açıcı haberler alamıyoruz. Yine de enseyi karartmayalım. Beklentilerimizi çok kötü ortaya koymayalım. Bir süreç var. O süreç bitecek elbette. Bu referandum süreci sonrasında da bakacağız duruma. Ne olacak? Ekonomi öncelik haline gelecektir elbette hükümet tarafından da. Aslında bugün biraz Amerika'yı konuşacaktık, deprem diyecektik, Amerika'da Trump fırtınası esiyor, orada çok yetkili bir başkan ama mahkemeler de son derece yetkili, aldığı kararlarla farklı bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Onların temsilciler meclisinde, senatosunda Trump'ın aldığı kararlara itirazlar var, hem de kendi partilerinden. Acaba Türkiye'de böyle şeyler olabilir miydi? Bütün bunları da değerlendirecektik. Yalnız Sevilay Yüksedir'le görüşmemiz biraz uzun sürdü. O nedenle bunları yarınki randevuya ekliyoruz. Yani yarın geniş olarak Trump konuşacağız burada. Aynı zamanda bu deprem meselesini şöyle enine boyuna konuşacağız, tartışacağız. Hükümetin amacı ne, planı ne, niye bu kadar gündeme getirdiği, gece uykusunu kaçıran meselede bizim de uykumuz kaçmalı mı, bunları konuşacağız yarın itibariyle diyelim ve bugünkü programı tamamlayalım. Athena ile bitiriyoruz. Scalonga çalacak Necdet bize. Biz yarın saat 17.30'da burada olacağız. Yine gündemdeki önemli başlıklarla. Gece 12'de programın tekrarı var. Bir de YouTube üzerinden yaptığımız yayının kaydına bir de bunu izle.com'dan ulaşabilirsiniz diyelim. Görüşmek üzere.
Sevgili Mahfir, anlasan seni ne çok sevdiğimi. Sensiz hayat boş gelir bana. Sensin benim tek teselim. Artık uzat ellerini, o sıcak sevgi dolu kalbini. Sen kaybettin, bozdun artık beni. Gel bak gel otur, sana ne anlatacağım. Asıl derdimi tam açıklayacağım. Bir dön baksan kolayca anlarsın. Fazla sorma yoksa pişman.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.